Ayrım 31, Arı Kovanına Çomak Sokan Kız, Stieg Larsson, sayfa 484. AKD'deki toplantı akşam saat 5'te bitti. İkinci toplantıyı bir sonraki hafta yapmaya karar vermişlerdi. Eğer o güne kadar acil bir durum ortaya çıkarsa Mikael Blomqvist, Monica Figueroa ile kontak kuracaktı. Mikael bilgisayar çantasını alıp ayağa kalktı. "Buradan nasıl çıkacağım?" dedi. "Buradan kendi başına çıkamazsın," dedi Atkins. "Ben ona eşlik ederim," dedi Monica Figueroa. "Birkaç dakika bekle de odamı toplayayım." Friedhelm's Plan'a kadar birlikte yürüdüler. "Şimdi ne olacak?" dedi Mikael. "Bağlantıyı kesmeyeceğiz." "Sapo'yla ilişkimden hoşlanmaya başladım," dedi Mikael gülümseyerek.
"Birkaç saat sonra yemeğe ne dersin?"
"Yine Bosna lokantasında mı?"
"Hayır, her akşam dışarıda yemek yemeye benim bütçem el vermez. Ben de basit bir şeyler atıştırırız diye düşünmüştüm."
Monica durup Mikael'e bakarak gülümsedi. "Aklımdan ne geçiyor biliyor musun?"
"Hayır."
"Seni eve atıp soymak. Biraz tuhaf olmaz mı?"
"Biliyorum, şefime anlatmayı düşünmüyorum."
"Bu öykü nasıl gelişir bilemeyiz. Belki de barikatın iki ayrı tarafına düşeriz."
"Bu riski alırım. Gönüllü gelecek misin yoksa kelepçeleyip mi götüreyim?"
Monica Mikael'in koluna girip onu Ponton Yargıtan'a sürükledi. Kapıdan girdikten 30 saniye sonra çırılçıplak kalmışlardı. Erika Berger akşam saat 7'de eve döndüğünde Milton Security'den David Rosin onu bekliyordu. Ayağı sızlayan Erika toparlayarak mutfağa girip bulduğu ilk sandalyeye çöktü. David ona kahve yaptı.
"Teşekkürler. Milton'la yapacağım sözleşmeye kahve servisi de dahil mi?"
David nezaketle gülümsedi. 50 yaşlarında topluca kırmızı sakallı biriydi. "Mutfağınızı kullanmama izin verdiğiniz için ben teşekkür ederim."
"Önemli değil. Durum nasıl?"
"Teknisyenlerimiz gerçek bir alarm sistemi kurdular. Birazdan size nasıl çalıştığını gösteririm." Villayı köşe bucak inceledim. Milton'daki meslektaşlarımızla konuşup neler yapabiliriz karar vereceğiz. Birkaç güne kadar vardığımız sonuçları sizinle gözden geçiririz. Ama bu sürede konuşmamız gereken bazı şeyler var.
Buyurun.
Önce geçici bir sözleşme imzalayacağız. Ana sözleşmeyi önereceğimiz hizmetler konusunda anlaştığımızda yaparız. Geçici sözleşmede Milton Security'ye alarm sistemi kurması için izin verdiğiniz yazıyor. Standart bir sözleşme. Milton'ın sizden isteklerini, ne tür işler yapacağımızı, susma yükümlülüğünü filan içeriyor.
Benden istekleriniz de mi var?
Evet, alarm sistemi yalnızca alarm sistemidir. Eğer oturma odanıza elinde otomatik silahla biri girerse buna bir şey yapamaz. Güvenlik denilen şeyin bir işe yaraması için sizin ve kocanızın bazı şeylere dikkat etmeniz, rutin bazı önlemler almanız gerekiyor. Bunları size anlatacağım.
Peki.
Daha tam bir analiz yapmadım ama anladığım kadarıyla durum şu. Bir villada oturuyorsunuz, evin arka tarafı kumsala bakıyor ve çevrenizde birkaç büyük villa var. Gördüğüm kadarıyla komşularınız sizin villayı pek iyi görmüyorlar. Yani biraz gözlerden uzaksınız.
Doğru.
Bu da bir saldırganın kimseye görünmeden evinize yaklaşması için uygun bir durum.
Sağ tarafımızdaki komşular yılın yarısında seyahat ederler. Sol tarafımızdaki yaşlı çift de çok erken yatıyor.
Bakın işte, üstelik binalar cephe cepheye değil, yan yana. Yani az sayıda pencere birbirine bakıyor. Bahçenize giren bir saldırganın evin arkasına geçip bütün gözlerden uzaklaşması yalnızca 5 saniyesini alır. Arka tarafta bahçeyi çeviren büyük bir çit var. Bir garaj, bir de başka bir kulübe.
Kocamın atölyesi.
Anladığım kadarıyla sanatçı.
Doğru, devam edin.
Pencerenizi kıran saldırgan duvarınıza da rahatça yazı yazmış. Aldığı tek risk kırılan camın çıkarttığı ses olabilirdi. Ama çıkıntılı duvarlar sesi yutmuştur.
Öyle mi?
Eviniz 250 metrekare, çatı katı ve bodrumu var. İki katta 11 oda.
Devasa bir ev, Gregor'in ailesinden kaldı.
Bu eve girmenin bir sürü yolu var. Ön kapıdan, arka balkon kapısından, üst kattaki verandadan, garajdan girilebilir. Zemin katta pencereler var, altı pencerede bodrumda. Bunlara alarm sistemi bağlanmamış. Son olarak arka taraftaki yangın merdiveninden çatıya çıkıp oradan tavan arasına geçer, yalnızca bir sürgüyle tutturulmuş tavan kapağını açıp içeri girebilirim.
Çizdiğiniz tabloya göre villa tam bir döner kapı, ne yapacağız?
Bugün geçici bir alarm sistemi kurduk. Önümüzdeki hafta adam akıllı bir alarm sistemi kuracağız. Bodrumdan tavana kadar her pencereye alarm takacağız. Ayrıca sizin ve kocanızın evde olmayacağınız günleri hesaplayarak hırsız alarmı döşeyeceğiz.
Tamam. Ama içinde bulunduğumuz durumda kimliğini bilmediğimiz bir şahsın tehdidi altındasınız. Bu ciddi bir durum.
Bu şahıs kim? Bunları yapmasının nedeni ne? İşi nereye kadar götürür bilmiyoruz. Ama yine de bir takım sonuçlar çıkarabiliriz. Eğer iş sadece anonim nefret mektuplarıyla kalsaydı, bunu düşük düzeyde tehdit olarak değerlendirirdik. Ama adam saldırmak için buraya kadar gelmiş. Salcio Baden yakın bir yer değil. Bu bizi endişelendiriyor.
Size katılıyorum.
Bugün Armanski ile bu konuyu tartışarak açık bir tehdit olduğu sonucuna vardık.
Ah! Bu tehdidin içeriği hakkında daha fazla bilgi edinene kadar eşeğimizi sağlam kazığa bağlamalıyız.
Yani? İlk olarak bugün iki ayrı alarm sistemi kurduk. Biri hırsız alarmı. Bu daha çok siz evde yokken işe yarar. İkincisi alt kata kurduğumuz hareket dedektörü alarmı. Bunu geceleri üst kata çıktığınızda çalıştıracaksınız.
Tamam.
Bu biraz sıkıntılı bir şey. Alt kata indiğiniz her seferde alarmı kapatmak zorundasınız.
Anladım.
İkinci olarak yatak odanızın kapısını değiştirdik.
Değiştirdiniz mi?
Evet, çelik güvenlik kapısı taktık. Ama endişelenmeyin, beyaza boyalı ve sıradan bir yatak odası kapısı gibi görünüyor. Tek fark kapıyı içeriden kapattığınızda otomatik olarak kilitleniyor. İçeriden başka kapıları nasıl açıyorsanız öyle açacaksınız. Ama kapıyı dışarıdan açmak için kolun üzerine yerleştirdiğimiz panele 3 haneli kodu tuşlamak zorundasınız.
İyi, ne yapalım?
Eğer evde saldırıya uğrarsanız gizleneceğiniz güvenli bir yer olacak. Saldırganın elinde aletler olsa bile kapıyı açması uzun zaman alacaktır. Üçüncü olarak evin etrafına kameralar yerleştireceğiz. Yatak odasından arka bahçeyi ve alt katı izleyebileceksiniz. Önümüzdeki hafta evin dışına da hareket dedektörleri yerleştireceğiz.
Yeni yatak odam bundan sonra o kadar romantik bir yer olmayacak.
Küçük bir monitör, gardırobun ya da herhangi bir dolabın içine yerleştirebiliriz.
Tamam.
Önümüzdeki hafta çalışma odanızın ve alt kattaki bir odanın kapısını da değiştireceğiz. Bir tehlike sezdiğinizde bu odalara girip yardım gelene kadar bekleyebilirsiniz.
Tamam.
Eğer yanlışlıkla hırsız alarmını çalıştırırsanız, Milton'ın alarm merkezini arayıp hemen devre dışı bırakabilirsiniz. Bunun için bizde kayıtlı şifreyi söylemek zorundasınız. Eğer bu şifreyi unutursanız alarm yine de kapatılır ama sizden bir miktar para alınır.
Anlıyorum.
Dördüncü olarak evin dört yerinde saldırı alarmı var. Biri mutfakta, biri holde, biri üst kattaki çalışma odanızda, biri de yatak odanızda. Bu alarmın iki düğmesi var. Çalıştırmak için ikisine birden 3 saniye basmanız gerekir. Tek elinizle basabilirsiniz ama iki düğmeye birden yanlışlıkla basma ihtimaliniz çok zayıf.
Güzel.
Saldırı alarmı çalıştığında 3 şey olur. Birinci olarak Milton'dan buraya doğru hemen bir araba yola çıkar. Ama ilk önce adam güvenlik şirketinden bir araba gelir. 12 dakikada 2 tane izbandut kapınızda olur. Bir arabada nakadan hareket eder. Bunların gelmesi en iyi ihtimalle 20-25 dakikayı bulur. Tabii bu arada polis de harekete geçer. Yani evinizin çevresi kısa aralıklarla gelen birkaç arabayla sarılır.
Peki,
saldırı alarmını, hırsız alarmını devre dışı bıraktığınız gibi bırakamazsınız. Telefon açıp bir yanlışlık olduğunu söylemeniz bir şey değiştirmez. Hatta gelen polisleri kapıda karşılayıp açıklama yapmanız da bir şey değiştirmez. Polisler her halükarda içeri girer. Birinin kocanızın başına silah dayayıp size her şeyin yolunda olduğunu söylemeye zorlamadığından emin olmamız gerekir. Bu alarma gerçek bir tehlike anında basmalısınız.
Anladım.
Tabii bunun için fiziksel bir saldırıya uğramanız gerekmiyor. Birinin eve girmeye çalıştığını ya da arka bahçede dolaştığını görmeniz yeter. Eğer kendinizi en küçük bir tehdit altında hissederseniz alarmı çalıştırın. Ama muhakeme yeteneğinizi kullanın.
Tamam, söz veriyorum.
Evin değişik yerlerine golf sopaları yerleştirdiğinizi gördüm.
Dün geceyi yalnız geçirdim.
Yerinizde olsam bir otele giderim. Kendi güvenliğinizi sağlamanıza karşı değilim. Ama golf sopasının saldırganı rahatlıkla öldürebileceğini biliyorsunuzdur umarım.
Ha,
Bu durumda cinayetten yargılanırsınız. Hele bir de sopaları kendinizi korumak için hazır tuttuğunuzu söylerseniz kasti cinayete girer. Eğer biri bana saldırırsa elbette kafasını parçalarım. Sizi anlıyorum ama Milton Security'ye başvurmanızın nedeni başka bir seçenek edinmeniz. Yardım çağırabilirsiniz. En önemlisi de birinin kafasını parçalayacak duruma düşmemeniz.
Tamam. Ayrıca adam silahla gelirse golf sopasının ne faydası olur ki?
Güvenlik size saldırmayı düşünen kişiden bir adım önde olmak demektir.
Eğer peşimde bir sapık varsa ne yapacağım?
Her şeyden önce yanınıza yaklaşmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdiki durumda her türlü önlemi ancak birkaç günde alabileceğiz. Daha sonra kocanızla konuşacağız. Güvenlik önlemleri konusunda onun da bilgilendirilmesi gerekiyor.
Öyle mi?
Biz bütün önlemleri alana kadar burada kalmamanızı istiyoruz.
Başka bir yere taşınamam. Kocam birkaç güne kadar döner. Ama ben de o da sık sık seyahate çıktığımızdan birimiz evde yalnız kalır.
Sizi anlıyorum ama bütün önlemleri almamız yalnızca birkaç gün sürer. Hiç tanıdığınız yok mu?
Erika bir süre Michael Blomquist'in dairesini düşündü ama bunun iyi bir fikir olmadığını hatırladı.
Teşekkürler ama ben evde kalacağım.
Bu beni endişelendiriyor. Hiç olmasa yanınıza birini alın. Yanınızda kalabilecek bir tanıdığınız yok mu?
Elbette var ama evin arka bahçesinde manyak bir katil dolaşırken akşamın saat 7:30'unda gelecek biri yok.
David Rosin bir süre düşündü. Peki Milton'dan birinin size eşlik etmesine ne dersiniz?
Susan Linder isimli bir çalışanımız var. Telefon açıp bu akşam uygun olup olmadığını sorabilirim. Sanırım ekstra birkaç yüz krona itiraz etmez.
Bu bana kaça patlar?
Onunla konuşursunuz. Tabii resmi sözleşmenin dışında bir şey. Ama bu gece yalnız kalmanızı istemiyorum.
Karanlık korkum yok.
Ben de böyle bir şey demedim. Yoksa dün gece burada uyuyamazdınız. Susan Linder eski bir polis. Geçici olarak size eşlik edecek. Eğer bir koruma tavsiye hissedersek epeyce pahalıya patlar.
David Rosen'in ısrarı Erika'yı etkiledi. Birdenbire hayatına yönelik ciddi bir tehdit hakkında konuştuklarının farkına vardı.
Abartıyorlar mıydı? Adamın profesyonel endişesini içe mi saymalıydı? O zaman Milton'ı arayıp alarm kurmalarını niçin istemişti?
Tamam, onu arayın. Misafir odasını hazırlayacağım.
Akşam saat 9'da Monica Figueroa ile Michael Blomquist çarşaflara sarınıp mutfağa geçtiler. Ton balıklı makarna salatası hazırladılar. Su eşliğinde akşam yemeklerini yediler. Monica birden kıkırdadı.
Ne?
Ed Clint bizi böyle görse ne derdi acaba? Herhalde seni yakın markaja almamı isterken sevişmemizi kastetmemişti.
Bunu sen başlattın. Kelepçelenmekle gönüllü gelmek arasında iki seçenek sundun.
Biliyorum ama sen de pek nazlanmadın.
Farkında mısın bilmiyorum ama felaket bir dişisin. Sana hangi erkek karşı koyabilir?
Teşekkürler ama abarttığın kadar seksi değilim. Ayrıca o kadar sık da seks yapmam.
Dalga mı geçiyorsun?
Ciddiyim, o kadar kolay yatağa girmem. Biriyle yarım yamalak bir ilişkim oldu ama çabuk bitti.
Niçin?
Tatlı biriydi ama ilişkimiz bir çeşit bilek güreşine döndü. Ondan güçlü olmama tahammül edemedi.
Anladım.
Sen de benimle bilek güreşi yapmak isteyen erkeklerden misin?
Yani antrenmanlı ve benden daha güçlü olmanı sorun eden erkeklerden mi demek istiyorsun? Hayır, öyle değilim.
Dürüst konuşmak gerekirse bir sürü ilginç erkekle karşılaştım. Bir süre sonra benimle aşık atmaya kalktılar. Üzerimde baskı kurmak için değişik yöntemlere başvurdular. Özellikle de aynasız olduğumu anladıktan sonra.
Seninle aşık atmayı düşünmüyorum. Ben kendi yaptığım işte senden iyiyim, sen de kendi yaptığın işte benden iyisin.
İşte bu kadar. Bu tutumla yaşayabilirim.
Peki benim için tavladın?
İçgüdülerimi dinlerim. Bu da öyle bir içgüdüydü.
İyi ama kadere bak ki dünyadaki milyonlarca işin arasında tutup sapoda çalışmayı seçmişsin. Bu da yetmezmiş gibi içinde benim de rol aldığım bir soruşturmayı yürütüyorsun.
Eğer profesyonel davranmadığımı söylüyorsan haklısın. Bunu yapmamalıydım. Açığa çıkarsa başım belaya girer. Ed Green de küplere biner.
Dedikodu yapacak değilim.
Teşekkürler. Bir süre sustular. Bu nereye kadar gider bilmiyorum. Anladığım kadarıyla hercai birisin, doğru mu?
Evet, daha da kötüsü sanırım sürekli bir ilişki aramıyorum.
Tamam, mesaj alındı. Sanırım ben de sürekli birlikte olacağım bir erkeğin peşinde değilim. Bunu arkadaşlık düzeyinde tutabilir miyiz?
Öylesi daha iyi olur.
Monica, birlikte olduğumuzu başkasına anlatacak değilim. Ama dikkatli davranmazsak ve bu duyulursa meslektaşlarınla külahları değişiriz.
Hiç sanmıyorum. Ed Clint dürüst bir adam. Zalachenko kulübünü kapatmayı gerçekten istiyoruz. Yani aynı saftayız.
Göreceğiz.
Lisbeth Salander'le de ilişkin oldu mu?
Mikael kaşlarını çattı.
Bak, herkesin okuyacağı açık bir kitap değilim. Lisbeth'le ilişkim kimseyi ilgilendirmez.
Zalachenko'nun kızı. Evet öyle ve bununla yaşamak zorunda. Ama o Zalachenko değil, aralarında uçurum var.
Onu demek istemedim. Senin bu olaya gösterdiğin ilginin nedenini anlamaya çalışıyorum.
Lisbeth benim arkadaşım. Bu yeterli bir açıklama.
Milton Security'den Susan Linder, David Rosie'nin talimatıyla akşam 9'da Saltsio Baden'e geldi. Kot pantolon, siyah deri ceket ve spor ayakkabılar giymişti. İçinde dizüstü bilgisayarı, job, göz yaşartıcı sprey, kelepçe ve bir de diş fırçasının olduğu yeşil bir asker çantası almıştı yanına. Rosie ile birlikte evin etrafında bir tur attılar. Misafir odasına yerleştikten sonra Erika ona kahve ikram etti.
Kahve için teşekkürler. Şimdi benim ihtimam bekleyen bir misafir olduğumu düşüneceksin.
Doğrusu misafir değilim. Birkaç günlüğüne de olsa zorla hayatına girmiş bir sıkıntıyım. 6 yıl polis memurluğu yaptım. 4 yıldır da Milton'da çalışıyorum. Koruma eğitimi aldım.
Öyle mi?
Sana yönelik bir tehdit var. Benim burada bulunmamın nedeni sakin bir şekilde uyumanı, çalışmanı, kitap okumanı ya da canın ne istiyorsa yapmanı sağlamak. Eğer konuşmak istersen severek dinlerim. İstemezsen yanımda getirdiğim kitabı okurum.
Tamam.
Demek istediğim her gün ne yapıyorsan onu yap. Beni ağırlamak gibi bir zorunluluk hissetme. Ayak bağı olmak istemiyorum. Beni geçici bir iş arkadaşı gibi görmeye çalış.
Bu duruma alışık olmadığımı söylemeliyim. Millennium'un yayın yönetmenliğini yaparken bir sürü tehdit aldım. Ama bunlar mesleğimle ilgili şeylerdi. Şimdi ise özel bir durum söz konusu. Lanet bir adam.
Seni kafasına takmış.
Öyle bir şey.
Eğer gerçek bir koruma ayarlarsak epeyce tuzluya patlar ve bunu Dragan'la konuşman gerekir. Buna değmesi için açık bir tehdit olmalı. Benim açımdan şu an yaptığım cep harçlığı çıkartacağım ekstra bir iş. Evimde uyuyacağım, hafta sonuna kadar senin yanında uyuyacağım ve bunun için geceliğine 500 papel alacağım.
Çok ucuz. Eğer bu görevi bana Milton verseydi çok daha fazlasını alırdım.
Anlaştık mı?
Kesinlikle.
Eğer bir şey olursa kendini yatak odasına kilitle. Gerisini bana bırak. Senin tek görevin saldırı alarmına basmak.
Anlıyorum.
Bak, bu konuda çok ciddiyim. Eğer bir kavga patlarsa seni ayak altında istemiyorum.
Erika Berger gece saat 11'de odasına çıktı. Kapıyı kapattığında kilitlenme sesini duydu. Soyunup yatağa uzandı. Kendisine misafirmiş gibi davranmaması çağrısına rağmen Susan Linder'le mutfak masasının başında 2 saat oturmuştu. Üstelik bunun zorunlu bir arkadaşlık olmadığını, çok iyi anlaştıklarını fark etmişti. Bir takım adamların nasıl bir psikolojiyle kadınları taciz ettiklerini tartışmışlardı. Susan Linder kendi deyimiyle psikolojik gevezeliklere yüz vermiyordu. Önemli olan kadınları taciz eden manyakların engellenmesiydi. Milton Security'deki işinden hoşlanmasının nedeni de buydu. İşinin önemli bir bölümü bu tür sapıklara karşı önlem almaktı.
"Polisliği neden bıraktın?" diye sormuştu Erika Berger.
"Sen asıl neden polis olduğumu sor."
"Tamam, neden polis oldun?"
17 yaşındayken 3 pislik bir arkadaşıma tecavüz edip onu soydular. Kafamdaki ideal polis imajına göre polislerin görevi bu tür şeyleri engellemekti. Bunun için polislik mesleğini seçtim.
"Evet."
Hiçbir boku engelleyemedik. Hep suç işlendikten sonra olay yerine gidiyorduk. Ayrıca polislerin iğrenç jargonuna da katlanamıyordum. Bir takım suçların yüzüne bile bakmadıklarını fark ettim.
Örneğin sen polisi aramayı denedin mi?
Evet. Ne yaptılar, önlem aldılar mı?
Pek sayılmaz. En yakın polis karakoluna başvurmamı söylediler.
İşte görüyorsun. Şimdi Armanski'nin yanında çalışıyorum ve resmen suç işlenmeden dahil oluyorum.
Tehdit edilen kadınlar mı?
Her işi yapıyorum. Güvenlik analizi, koruma, izleme, buna benzer şeyler. Genellikle tehdit altındaki insanları koruyoruz. Milton'da polisli olduğumdan çok daha mutluyum.
İyi.
Tabii kötü tarafları da var.
Nasıl yani?
Yalnızca parası olanlara yardım edebiliyoruz.
Erika Berger uzanırken Susan Linder'in söylediklerini düşündü. İnsanların önemli bir kısmı güvenlik için para ödeyecek imkanlardan yoksundu. Kendisi David Rosen'in kapıları değiştirme, çift alarm sistemi kurma ve diğer önerilerini gözü kapalı kabul etmişti. Bütün bunlar 50 bin krona patlayabilirdi. Buna gücü vardı. Bir süre kendisine yöneltilen tehditle S&P arasında bir bağ olup olmadığını düşündü. Tacizci her kimdiyse ayağını yaraladığını biliyordu. Anders Holm'ü düşündü. Ondan hoşlanmıyordu. Bu nedenle şüpheleniyordu da. Ama redaksiyona koltuk değnekleriyle girdiği andan itibaren ayağını yaraladığı her tarafa yayılmış demekti. Ayrıca şu Borgsgö sorununu çözmek zorundaydı. Birden yatakta doğruldu. Kaşlarını çatarak etrafına baktı. Henry Cortez'in Borgsgö ve Vitavara AB hakkında hazırladığı dosyayı nereye koymuştu? Hemen ayağa kalkıp sabahlığını giydi. Koltuk değneklerinden birinden destek alarak yatak odasından çıktı. Çalışma odasına geçti, ışıkları yakıp bakındı. Hayır, çalışma odasına hiç girmemişti. Dün akşam dosyayı banyo küvetinde uzanarak okumuş, sonra da pencerenin kenarına koymuştu. Banyoya girdi, dosya orada da yoktu. Bir süre durup düşündü. Banyodan çıktım, kahve suyu koymaya giderken cam parçasına bastım. Ondan sonra başka bir şey düşünmedim. Dosyayı sabah görüp görmediğini hatırlayamadı. Başka bir yere kaldırmamıştı. Birden buz gibi oldu. 5 dakika boyunca banyoyu ve yatak odasını köşe bucak aradı. Mutfaktaki kağıt yığınları ve gazetelerin altını üstüne getirdi ve nihayet dosyanın kaybolduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Cam parçasına bastıktan sonra ve David Rosen sabah erkenden gelmeden önce biri evine girerek Millennium'un Vitavara hakkında hazırladığı dosyayı almıştı. Birden evinde gizlediği başka şeylerin de olduğu kafasına dank etti. Toparlayarak yatak odasına döndü. Yatağın yanındaki komodinin üst çekmecesini açtı. Kalbine taş gibi bir ağırlık çöktü. Her insan gibi Erika'nın da sırları vardı ve sırlarını bu çekmecede saklıyordu. Düzenli günlük tutan biri değildi ama bir dönem tutmuştu işte. Onlu yaşlarında aldığı aşk mektupları da bu çekmecedeydi. Çekildiği zaman eğlenceli olduğunu düşündüğü bir zarf dolusu fotoğrafı vardı. Ama bunlar gün yüzüne çıkarılacak şeyler değildi. 25 yaşındayken deri giysiler giyenler için özel tanışma toplantıları düzenleyen Kulüp Extreme'in üyesiydi. Ayık zamanlarında pek de akıllıca bulmadığı, çeşitli partilerde çekilmiş o zamandan kalma fotoğraflar da vardı. Asıl felaket 1990'ların başında cam sanatçısı Torkel Bollinger'in Costa del Sol'daki yazlığındaki çektikleri video kasetti. O tatilde Erika kocasının biseksüel eğilimlerini fark etmiş, Torkel'le birlikte yatağa girmişlerdi. Harika bir tatildi. Video kameraları o tarihlerde yeni bir fenomendi. Kaydettikleri şeyler çocukların seyredebileceği türden değildi. Çekmece boştu. Nasıl bu kadar aptal olabildim? Çekmecenin dibine o tanıdık 6 harf yazılmıştı.
31. ayrımın sonu. Sayfa 499.